Ayrım 11.
Hatta 75 dolar haftalığım 2 günde vinçlerde çalışarak 75 dolara çıkıyor. Vinçlerde çalışmak daha iyi. Yükleme boşaltma işi için sürekli ayaktasın. Kolileri, çuvalları yükleyip indiriyorsun. Oysa vinçte sadece kolu indirip kaldırıyorsun ve yükleri yerine bıraktıktan sonra yeni yüklemenin yapılmasını bekliyorsun. Bu arada gazete okuyabiliyorsun. Kimse bir şey demiyor. Ama ben New York Times gazetesi okuduğum için dalga geçiyorlar. Şu vinçteki entelektüel tipe bakın diyorlar. Bir diğer işim de biber çuvallarını depolara yerleştirmek. İşin yoğun olmadığı günler biramı içip gazetemi okuyabileceğim, hatta biraz şekerleme yapabileceğim bir iş. Buna da kimse bir şey demiyor. Mr. Campbell bile kapının önünden geçerken keyfine bak diyor. Horace da biber çuvallarının üstüne oturup Jamaika gazetelerini okuyor. Ya da Kanada'da üniversitede okuyan oğlundan gelen mektupları tekrar tekrar çıkarıp elini dizine vurarak kahkahalar atıyor. Vay anasını, vay canına. Onun ilk kez konuştuğunu duyuyorum ve konuşmasında İrlanda aksanı olduğunu seziyorum. Onun nereli olduğunu soruyorum. Adalardan gelen herkesin İrlandalı kanı taşıdığını söylüyor. Biberlerin depolandığı bu buharlı odada Horace ile bir gün az daha ölüyorduk. Biraları çekmişiz ve sıcakta sızıp kalmışız. O arada kapı kendi kendine çarpıp kapanmış ve içeriden gaz sızmaya başlamış. Nasıl olduysa ayılıp durumu fark ettik ama kapı öyle bir sıkışmış ki açamıyoruz. Horace biber çuvallarının tepesine çıkıp pencereden bağırarak yardım istedi ve Eddie Lynch sesini duyup kapıyı dışarıdan açtı. Hadi şansınız varmış dedi ve ciğerlerimiz temizlensin diye bizi sokağın başındaki bara götürmek istedi. Horace o bara gidemeyeceğini söyledi. Sen ne diyorsun? Oraya zencileri almazlar. Boş versene. Yok yok, başımızı derde sokmayalım. Başka bir bara gideriz. Horace'ın bu korkaklığına anlam vermiyorum. Oğlu Kanada gibi bir yerde üniversite okuyor ama kendisi New York'ta istediği bir bara gidip birasını içemiyor. Sen anlamazsın evlat diyor. Zencilerin savaşını vermek sana kalmamış. Eddie de Horace haklı diyor. Birkaç hafta sonra Mr. Campbell işlerin eskisi gibi olmadığından yakınıyor ve birkaç kişiyi çıkarmak zorunda kalacağını söylüyor. En son giren en önce çıkar diyerek beni seçiyor. Az ötede Merchants Refrigerators şirketi yaz tatiline çıkan adamlarının yerine yükleme boşaltma işleri için geçici olarak birilerini arıyor. Buz kamyonlarıyla Chicago'dan gelen etleri boşaltıyorum. Ağustos ayındayız ve dışarısı sıcaktan kavruluyor ama buzhanelerde donuyoruz. İşçiler Kuzey Kutbu ile Ekvator arasında en hızlı seyahat edebilen kahramanlarız diye dalga geçiyorlar. Peter McNamee tatile çıkan şefin yerine geçmiş. Beni orada görünce çok şaşırıyor. Hala buralarda ne arıyorsun? Birazcık beynin olduğunu sanıyordum. Bana dondurulmuş etleri taşımak yerine okula gitmem gerektiğini söylüyor. Aklını kullan, askerlik belgenden yararlan. Bu iş İrlandalılara göre bir iş değil. Buralarda tüberkülozları daha beter azıyor. Bizim ırkımız baştan lanetlenmiş ama yeni kuşak bunu yırtacak. Peter işçiler arasında hasta birini fark ederse rapor etmek zorunda. Sağlık Bakanlığı hasta işçi çalıştırmaya izin vermez ve burayı derhal kapatırlar diyor. O zaman da herkes işsiz kalır. Peter artık bu hayattan bıktığını söylüyor. Long Island'da kuzeniyle geçinememiş ve Bronx'ta bir pansiyona yerleşmiş. Aynı hikaye diyor. Cuma akşamları pansiyon sahibine koca bir et parçası götürüyormuş ve bedavadan pansiyonda kalıyormuş. Annesi evlenmesi için başının etini yiyormuş. Şöyle cici bir kız bulup bana bir torun vermeyecek misin? Benim mezara girmemi mi bekliyorsun? Artık Peter o kadar sıkılmış ki annesinin mektuplarını açıp okumuyormuş bile. Merchants Refrigerating şirketindeki ikinci cuma akşamı Peter pansiyona götüreceği eti gazete kağıdına sarıp bir bira içelim diyor. Et paketini yanımızdaki tabureye koyuyor. Ama buzlar çözülmeye başlıyor ve paketten kanlar damlıyor. Barmen bu durumdan hoşlanmıyor. Peter'a bunu buradan kaldır diyor. Peter tamam tamam diyor ve paketi tuvalete bırakıyor. Tekrar annesinden yakınmaya başlıyor. Biranın üstüne viski içiyor. Barmen de County Cavan'dan gelmiş. Bu yüzden Peter'ın halinden anlıyor. Bana sen anlamazsın diyorlar. Birdenbire tuvaletten bir çığlık kopuyor. Bir adam dehşet içinde klozetin üzerinde kocaman bir fare gördüğünü söylüyor. Barmen durumu anlıyor. Canın cehenneme McNamee diyor. Lanet olası eti oraya mı koydun? Çabuk çıkar onu bu bardan. Peter artık her şeyden bıkmış. Bu son diyor. Artık her cuma pansiyona et taşımaktan vazgeçiyorum. Dansa gidip kendime bir eş bulacağım. Bir taksiye atlayıp Jagger House'a gidiyoruz. Ama elimizde et paketiyle bizi içeri almıyorlar. Peter eti vestiyere bırakmayı öneriyor. Kabul etmiyorlar. Peter olay çıkarıyor ve müdür gelip atın şunları dışarı diye bağırıyor. Peter et paketiyle adamın üstüne yürüyor. Müdür fedailerini çağırıyor ve iki tane iri yarı adam bizi dışarı atıyor. Peter kendime bir eş bulacaktım diye bağırıyor. Bu yaptığınızdan utanın. Fedailer dalga geçiyorlar. Eti kafanda yersin. Hadi bakalım toz ol diyorlar. Peter bir an düşünüyor ve eti adamlara veriyor. Adamlar kabul etmiyor. Derken yoldan geçen insanlara eti uzatıyor. Kimse istemiyor. Dünyadaki insanların yarısı açlıktan kırılırken kimse koca eti almak istemiyor. 86. sokakta Wright's restorana gidip etin karşılığında akşam yemeği yemek istediğimizi söylüyor. Bunu yapamayacaklarını söylüyorlar. Sağlık Bakanlığı buna izin vermez. Peter sonunda eti caddenin ortasına koyuyor ve arabaların pakete çarpmamak için direksiyon kırmaları onu çok eğlendiriyor. Sirenlerini çalarak polisin ve bir ambulansın gelmesi daha da eğlenceli bir hal alıyor. Polisler yerdeki et paketine bakıp kafalarını kaşıyor, düşünüp taşınıyorlar ve eti arabaya atıp uzaklaşıyorlar. Peter biraz kendine geliyor ve Rice restoranda oturup yumurta ve jambon yiyoruz. Bu akşam son diyor Peter. Artık New York sokaklarında et paketi falan taşımayacağım. Zaten İrlandalı olmaktan da sıkıldım. Sabah kalktığımda başka bir şey olmak istiyorum. Amerikalı bir protestan örneğin. Yemeğin parasını sen öder misin diyor. Çünkü ben Vermont'a gidip orada bir hiç olmak için para biriktiriyorum. Ve masadan kalkıp gidiyor. 23. Merchants Refrigerating'de işlerin hafif geçtiği bir gün bizi evlerimize gönderiyorlar. Ben de Queens'e döneceğim yerde Hudson Caddesi'nde White Horse Tavern'a gidiyorum. Artık 23 yaşındayım ama bira içmeme izin vermeleri için 18 yaşına girmiş olduğumu kanıtlamam gerekiyor. Bu bara sanatçıların gittiğini duymuştum ama o gün çok tenhaydım. Bardaki sanatçı görünüşlü insanlar üstüme başıma kanlar bulaşmış bir halde orada ne aradığımı merak ediyor olmalı. Bense cam kenarında uzun saçlı bir kızla oturmuş ona Dostoyevski'den söz etmeyi hayal ediyorum. Herman Melville'i okurken hastaneden nasıl atıldığımı filan anlatabilirim. Ama kafamda bin bir soru var. Şu dünyada ne yapıyorum ki? Ömrümü doldurulmuş et yükleyip boşaltarak mı geçireceğim? Emer sigortalanmış mutlu hayatını sürdürür ve sigortalı çocuklar doğururken ben Queens'teki apartman dairesinde çürüyüp gidecek miyim? Trenlerde üniversiteli gençlere özenerek yaşlanıp gidecek miyim? Kafamda halledilmemiş bir sürü sorunla burada oturup sandviçimi yiyip bira içerek vakit geçirecek halim mi var? Sanatçıların kendi aralarında ciddi konuşmalar yaptığı bu barda ne işim var? Bu pis sandviçlerden ve üzerime sinen çiğ et kokusundan bıktım. Sandviç tabağımı geri itip biramı yarım bırakarak bardan çıkıyorum. Hudson Caddesi'nden Bleecker Caddesi'ne doğru tam olarak nereye gittiğimi bile bilmeden yürüyorum. Birden kendimi Washington Meydanı'nda buluyorum. New York Üniversitesi karşımda. Lise diplomam olsun olmasın askerlik belgelerim yeterli olmasa da gitmem gereken yer orası. Öğrencilerden birine idari binayı soruyorum ve orada görevli bir kadın bana bir form veriyor. Kadın formu geri aldığında eksik dolmuşsunuz diyor. Hangi liseden mezun olduğumu, mezuniyet yılımı filan yazmam gerek. Liseye hiç gitmedim ki. Liseye gitmedin mi? Hayır ama askerlik belgelerim var ve hayatım boyunca kitap okudum. Ama bir lise mezuniyet belgesi ya da eş değerde bir okuldan mezun olmuş olmanız gerekir. Size sadece bol bol kitap okudum diyorum. Dostoyevski'yi, Melville'in Pierre adlı kitabını, gerçi Moby Dick kadar iyi değildi ama askerliğim sırasında Münih'te hastanede yatarken okumuştum işte. Moby Dick'i okudun mu gerçekten? Elbette ama bu Pierre yüzünden hastaneden kovuldum. Kadın ne demek istediğimi anlamıyor. Formumu alıp başka bir odaya gidiyor ve yanında başvuru değerlendirme bölümü müdürü olan bir başka kadınla geri geliyor. Kadın iyi birine benziyor. Durumumun şartlara pek uymadığını söylüyor ve İrlanda'da tam olarak ne eğitimi gördüğümü soruyor. Avrupa eğitim sisteminin öğrencileri üniversiteye daha iyi hazırladığına inanıyor ve bir yıllığına beni okula almaya razı oluyor. Ancak en az B düzeyini tutturmam gerekiyor. Müdür bana ne iş yaptığımı soruyor ve rıhtımdaki buzhanede et yükleme boşaltma içinde çalıştığımı söylüyorum. Tanrım, insan her gün yeni bir iş öğreniyor. Lise mezunu olmadığım ve bütün gün çalıştığım için sadece iki ders alabiliyorum. Edebiyata giriş ve Amerika'da eğitimin tarihçesi. Neden edebiyatla ilgili bir ders alacağımı anlamıyorum. İdari müdür bana Dostoyevski ve Melville okumuş olman senin durumunda takdir edilecek bir şey ama yeterli değil. Bir edebiyat mezunu olman üniversite girişi için de gerekli. Eğitim tarihçesi de İrlanda'daki yetersiz eğitiminden sonra eksik kalan genel kültürün için gerekli. Ben havalarda uçuyorum. Hemen gerekli kitapları alıp New York Üniversitesi'nin mor beyaz kaplarıyla kaplayacağım ve trende herkes bana hayranlıkla bakacak. Üniversite hayatı hakkında bildiğim her şey Limerick'te izlediğim Amerikan filmlerinde gördüklerimden ibaret. Ve şu anda bu sınıflardan birinde oturuyorum. Profesör Maxine Green kürsüde eğitimin tarihçesi dersi veriyor. Göçmen çocuklarının eğitimi konusunu işliyor. Sınıfta herkes not tutuyor. Ben de defterime neler yazmam gerektiğini bir bilsem, Profesör Green'in anlattıklarından önemli noktaları nasıl seçip de not tutacağım? O kadar çok şey anlatıyor ki. Hepsini öğrenmek zorunda mıyız acaba? Arada sırada öğrenciler el kaldırıp sorular soruyor. Böyle bir şeyi asla yapamam herhalde. Bütün sınıf aksanımı duyar duymaz dönüp bana bakar. Amerikan aksanıyla konuşmayı ise hiç beceremiyorum. İnsanlar konuşmamdaki İrlanda vurgusunu hemen anlıyor. Mrs. Green, İngiltere'deki din baskısından kurtulmak için göçlerin başladığını anlatıyor. Bunu aklım almıyor. Din baskısını yapan zaten İngilizler değil miydi? Özellikle İrlandalılara eziyet edenler onlar değil miydi? Elimi kaldırıp İrlandalı'nın yüzyıllarca İngiliz yönetimi altında neler çektiğini söylemek istiyorum. Ama sınıftaki herkesin lise mezunu olduğunu düşünerek ağzımı açmaya korkuyorum. Onlar o kadar rahat ki, ellerini kaldırıp istediklerini soruyorlar ve evet öyle diyorlar. Bir gün ben de elimi kaldırıp evet öyle diyebileceğim. Ama henüz neye evet diyeceğimi bilmiyorum. Profesör derse devam ediyor ve büyük fikirlerin gökten inmediğini, göçmenlerin reform hareketlerinin öncüleri olduğunu filan söylüyor. Herkes not tutmaya devam ediyor. Kızlar daha çok not tutuyor. Sanki profesörün ağzından çıkan her sözcük çok önemliymiş gibi yazıp duruyorlar. Ben bu eğitim tarihçesi kitabını yalnızca insanların hayran bakışlarını üstüme çekmek için taşımaya devam edecek değilim herhalde. Bu derslerden sömestr ve yıl sonu sınavları olacak. Peki bu sorular nereden gelecek? Bir yandan profesör böyle konferanslar çekecek ve bir yandan da 700 sayfalık kitabı öğreneceksem hiç şansım yok. Sınıfta hoş kızlar var. İçlerinden birine ilk sınavlar için nerelere çalışmamız gerektiğini sorabilirim. Üniversitenin kantininde ya da Greenwich'te bir kafeye gidip kızlarla göç konusu üzerinde tartışmalara girişebilirim. Puritan anlayışlarıyla kendi çocuklarını nasıl korku içinde yetiştirdiklerini söyler, Dostoyevski ve Melville'den söz ederken o kız bu konuşmalarımdan etkilenip bana aşık olabilir. Böylece eğitim tarihçesi derslerinde birlikte çalışabiliriz. O spagetti pişirir, geceleri birlikte heyecan olayından sonra yatakta kalın kitabımızı okuyarak New England'da insanlar ne diye kendi kendilerini böyle baskı altında tutarak mutsuz etmiş diye şu yobazlık konusunu tartışırız. Sınıftaki erkeklerin gözü de hep not tutan kızlarda. Profesörün anlattıklarına pek kulak verdikleri yok. Dersten sonra hangi kıza yanaşacaklarını kestiriyorlar ve koridorda hemen en güzellerin yanına yanaşıyorlar. Zaten dişleri bembeyaz. Kızlara rahatça gülümseyebiliyorlar. Lisede kız erkek karışık okullarda da kızlarla birlikte okumaya alışmışlar zaten. Ama kızlardan güzelce olanlarını her zaman holde bekleyen bir erkek olabilir ve sınıfta gözüne o kızı kestiren bu uyanıkların da gülümsemeleri yüzlerinde donup kalır. Cumartesi sabahları Mr. Herbert'in edebiyat dersine giriyoruz. Sınıftakiler başka derslerine girdikleri için Mr. Herbert'i tanıyor olmalılar. Çünkü balayınız nasıl geçti diye soruyorlar. Mr. Herbert keyifle cebindeki bozuk paraları şıngırdatıyor ve balayında neler yaptığını anlatmaya başlıyor. Bunun edebiyata giriş dersiyle ne ilgisi olabilir ki? Sonra bize tanımayı arzu ettiğimiz bir yazar hakkında bir deneme yazısı yazmamızı söylüyor. Neden bu yazarı tanımak isterdiniz? İlginizi çeken tarafı nedir? Onu nasıl hayal ediyorsunuz vesaire? Ben Jonathan Swift'i seçiyorum. Gulliver'in maceralarını okuduktan sonra onu tanımak istediğimi yazıyorum. Böyle geniş bir hayal gücü olan bir insanla karşılıklı bir fincan çay ya da bira içmek çok keyifli olurdu diye yazıyorum. Mr. Herbert kağıtları topluyor ve kürsüsünde hepsine göz gezdiriyor. Mr. Frank McCourt. Evet, Mr. McCourt nerede? Elimi kaldırıyorum ama kıpkırmızı kesildiğimin farkındayım. Demek Jonathan Swift'i seviyorsunuz. Evet, hayal gücünden dolayı öyle mi? Adamın yüzündeki gülümseme kayboluyor ve sesi soğuklaşıyor. Herkesin bana bakmasından son derece rahatsızım. Swift'in bir hiciv yazarı olduğunu biliyorsunuz değil mi Mr. McCourt? Ne demek istediğini anlamıyorum ama bir yalan kıvırmam gerektiğini hissediyorum. Evet efendim. İngiliz edebiyatının en büyük hiciv yazarı olduğunu da biliyor muydunuz? Swift'in İrlandalı olduğunu sanıyordum. Mr. Herbert sınıfa dönüyor ve gülerek ben Virgin Adalarından geldiğimi söylersem acaba bu benim bir bakir olduğum anlamıma mı geliyor? Sınıfta bir kahkaha kopuyor ve yüzüm iyice yanmaya başlıyor. Mr. Herbert'in benimle alay etmesine gülüyorlar. Ve o devam ediyor. Yazdığım deneme yazısının edebiyata ne kadar basit bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Gulliver'in maceralarının bir çocuk kitabı olmasına rağmen İngiliz edebiyatında çok önemli bir yeri olduğundan bahsediyor. İrlanda edebiyatı değil diye de düzeltiyor. Ve hayal gücünden değil yaptığı hicivden dolayı önemli bir kitap diye ayrıca vurguluyor. Üniversitede büyük edebi yapıtlar okurken çocukluktan sıyrılmak gerekir derken yine bana bakıyor. Ders bittiğinde kızlar Mr. Herbert'in etrafını sarıp balayı hikayesine devam etmesini istiyorlar. Ben utancımdan 6 kat merdiveni uçarak iniyorum. Asansörde kimsenin yüzüne bakacak durumda değilim. Gulliver'in maceralarını yanlış değerlendirmem nedeniyle beni küçümseyecekler ya da bana acıyarak bakacaklar. Kitaplarımı da hemen çantama tıkıyorum. Kimsenin bana hayran gözlerle bile bakmasını istemiyorum. Ne bir kız arkadaşıma sahip çıkabildim, ne bir ofis işini yürütebildim. İlk edebiyat dersinde de kendimi rezil ettim. Limerick'i hiç terk etmemeliydim. Postane sınavlarına girip Limerick sokaklarında mektup ve telgraf dağıtarak, insanlarla rastgele sohbet ederek, dünyada hiçbir derdim olmadan yaşayıp giderdim. Jonathan Swift'i de okur ve kendimce keyif alır, otururdum. Hiciv yazarı mıymış, neymiş, umurumda olmazdı. 24. Tom evde şarkı söyleyerek İrlanda güveci hazırlıyor ve aşağıda bir temizleyici dükkanı işleten Yunanlı ev sahibiyle sohbet ediyor. Ev sahibinin sarışın karısının benden hoşlanmadığını hissediyorum. Ben de Woodside'daki bir kütüphaneden daha önce gördüğüm bir kitabı almaya gidiyorum. Sean O'Casey, Kapı Vuruluyor adlı kitabı. Yazar Dublin'de yoksulluk içinde geçen çocukluğunu anlatıyor. Böyle konuların yazılabileceğini hiç düşünmemiştim. Charles Dickens'ın Londra'daki yoksul yaşamı konu ettiğini biliyorum ama sonunda bu karakterlerin hepsi Somerset Dükü'nün torunu filan çıkar ve romanlar mutlu sonla biter. Sean O'Casey'de mutlu son yok. Gözleri benimkilerden beter durumda. Okula bile zorla gidiyor. Okumayı öğreniyor. Kendi kendine yazmayı söküyor ve kendi kendine İrlanda dilini öğrenip Abbey Tiyatrosu'na oyunlar yazmaya başlıyor. Lady Gregory ve şair Yeats ile tanışıyor. Fakat insanlar ona karşı bir tavır geliştirdikleri için İrlanda'yı terk etmek zorunda kalıyor. O'Casey, edebiyat dersinde kimsenin Jonathan Swift hakkındaki fikirleriyle alay etmesine izin verecek biri değil. Kavgasını verip kapıyı vurarak çıkar ve kör gözleriyle karşısındakini duvara bindirirse bile aldırmaz. Benim için ölen bebeklerden, açlık ve pislik içinde yaşayan insanlardan söz eden ilk İrlandalı yazar. Diğer yazarlar çiftlik hayatından, perilerden söz eder. Kendime benzettiğim gözleri hastalıklı ve acı çeken bir annesi olan birinin daha varlığını bilmek bana hoş geliyor. Ama dediğim gibi o kimsenin kendi fikirleriyle alay etmesine izin vermez. Artık bir kitap okurken bilmediğim bir konuyla karşılaştığımda araştırıp yeni bir şeyler öğrenmeye başladığımı fark ediyorum. O'Casey kitabında Lady Gregory ve Yeats gibi isimlerden söz ediyor ve ben Britannica ansiklopedilerine bakıp bu insanlara kim olduğunu öğreniyorum. Kütüphaneci ışıkları yakıp söndürmeye başlayana kadar kitaplara gömülüyorum. Dublin'de olup biten bunca olaydan habersiz nasıl yaşamışım diye düşünüyorum. Yeats, Lady Gregory, John Millington, Synge gibi ünlü kişiler olduğunu Britannica'dan öğreniyorum. Bu yazarların oyunlarında insanlar Limerick'te hatta bugüne kadar bulunduğum başka yerlerde hiç duymadığım bir şekilde konuşuyorlar. Queen's'te bir kütüphanede İrlanda edebiyatını keşfetmeye başlıyorum ve Limerick'teki okulda bize neden hiç bu insanlardan söz etmediklerini düşünüyorum. Ama sonra bu yazarların hepsinin protestan olduğunu öğreniyorum. Sean O'Casey bile babası Limerickli olmasına rağmen bir protestan olarak karşıma çıkıyor. Elbette Limerick'te hiç kimse protestanları büyük yazar olarak önemsemek istemez. Edebiyata giriş derslerinin ikinci haftasında Mr. Herbert bir yapıtta en önemli özellik yazarın kendine özgü stilidir diyor. Hiç kuşkusuz Jonathan Swift de kendi stiline uygun yapıtlar vermiş ve hayranlarından arkadaşımız Mr. McCourt da bu yazarımızla aynı zevki paylaşmıştır. Mr. McCourt'un Swift'i sevmesi masumane bir yaklaşım olsa bile bu her şeye rağmen duyduğu heyecanla beslenmiştir. Arkasından da 33 kişilik sınıfta kayda değer bir yazar seçen tek öğrencisi olduğumu açıklıyor. Bir edebiyat sınıfında Lloyd Douglas ya da Henry Morton'u büyük yazarlar arasında kabul eden öğrenciler olmasının üzücü olduğunu söylüyor. Sonunda konuşmasını tamamen bana yönlendirerek ilk kez Swift'in ne zaman, hangi yaşımda ve nerede okuduğumu soruyor. Ben de Limerick'te 12 yaşındayken kör bir adama para karşılığında Swift'in kitabını okuduğumu söylüyorum. Bir hafta önce utancımdan kaçacak delik aradığım bu sınıfta bunları anlatmak istemezdim tabii. Ama profesörüm bana sorduğu soruya cevap vermek zorundaydım. Yoksa üniversiteden atılırım. Sınıfta herkes birbirini dürtüp bir şeyler fısıldaşıyor. Beni yarıyorlar mı yoksa övüyorlar mı kestiremiyorum. Dersten sonra yine merdivenlerden iniyorum ama aşağıda yangın çıkışı yazan bir kapıya gelip orada kalıyorum. Elimi bir şeye sürdüğüm an alarmlar çalmaya başlayacak. Tekrar 6. kata tırmanıp asansöre binmeye karar veriyorum. Ama bütün kapılar kilitlenmiş. Çaresiz alarmları başlatan kapıyı itiyorum. Derken idari binada bir ofise götürülüyorum ve yangın alarmlarını çalarak ne yapmaya çalıştığıma dair yazılı ifade vermem isteniyor. Sınıfta profesörün benimle ilk ders alay etmesinden ve sonraki ders beni öve öve bitirememesinden söz etmeyi anlamsız buluyorum. Sadece asansörden çok korktuğum halde bundan böyle sadece asansöre binmeyi göze alacağımı yazıyorum. İdarenin benden duymak istediği de böyle bir ifade olmalı diye düşünüyorum. Askerlikten deneyimim var. Önemli görevlerde bulunan insanlar, onların senden istediği şeyleri söyleyeceksin. Yoksa daha önemli insanların karşısına çıkıp daha uzun formlar doldurarak daha uzun ifadeler vermek zorunda kalırsın. 25. Tom artık New York'tan sıkıldığını söylüyor. Detroit'te otomobil montaj fabrikalarında çalışmaya gidecekmiş. Orada tanıdıkları olduğunu ve iyi para kazanabileceğini ekleyerek sen de gel diyor. Üniversiteyi unut diyor. 40 yıl okuyacaksın, bir bok olmayacaksın. Olsan ne olacak ki? O işlerden para kazanamazsın. Ama araba montaj fabrikalarında hemen usta başlığına yükseldin mi, ardından kendin bile farkına varmadan ofisinde oturup işçilere emirler vermeye başlarsın. Kravatınla ve takım elbisenle karşında omuzlarına dökülen saçlarını savurup duran güzel sekreterinle müdür oluverirsin. Karşısında bacak bacak üstüne atmış fıstık gibi bir kız buyurun deyip duruyor. Ne istersen yapmaya hazır, ne istersen. Tom'la gitmeyi ben de istiyorum. Detroit'te altımda arabam, yanımda sarışın bir bombayla gezmek istemez miyim? Sarışın bomba hiçbir günah kavramı olmayan bir protestan. Sonra pırıl pırıl Amerikan arabamla Limerick'e dönebilirim. Ama bana ne iş yaptığımı sorduklarında bu ilk arabaların parçalarını birleştiren bir işçi olduğumu asla söyleyemem. New York Üniversitesi'nde okuyorum demek daha işime gelir. Tabii buna şaşıracaklardır. Üniversiteye nasıl girdin diye soracaklarından eminim. 14 yaşında okulu terk ettin, ortaokula bile gitmedin. Zaten çocukluğumdan beri kendimi bir halt zannettiğimi söyleyecekler. Tanrı herkesi bir yere koymuştur. Sen kendini ne sanıyorsun diyecekler. Buhar odasında birlikte ölümden döndüğümüz dostum Horace ise üniversiteyi terk edersem büyük bir aptallık edeceğimi söylüyor. Oğlunu Kanada'da okutabilmek için nasıl didindiğini anlatıyor. Amerika'da bunun başka yolu yok diyor. Karısı Bort Caddesi'ndeki ofislere temizliğe gidiyor ama oğlunu Kanada'da okutabildiği için çok mutlu. Timothy'nin mezuniyeti için para da biriktirmeye çalışıyorlar. Çocuk doktoru olacakmış ve Jamaika'ya geri dönüp oradaki hasta çocukları iyileştirecekmiş.